podcast dinle.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Değerli arkadaşım Fatih Uysal ile beraberiz. Fatih ile uzun yıllar ses getiren birçok projeyi beraber gerçekleştirdik. Şimdi kariyer.net'in CEO'luğunu başarıyla yapıyor. Hoş geldin Fatih, nasılsın?
İyiyim, çok teşekkürler Koray, sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim. Şimdi bu Harvard Business School'dan yeni mezun oldun, diploma alındı. Advanced evet. Management programı. Paylaşır mısın bu süreci, nasıl geçirdin, değerlendirmelerini istiyorum.
Tabii ki. Geçen hafta itibariyle mezun oldum Harvard Business School'dan. Bu Advanced Management Program aslında dünyanın en eski executive programı. Harvard Business School tarafından ortaya çıkarılmış. Ben 200. edisyonundan mezun oldum. Yani daha önce 199 kez düzenlenmiş, 200. kez yapıldı. Yaklaşık işte 4 ay sürdü. Hafta sonları da dahil. Öğlen 2'de başlayıp akşam 8'e 9'a kadar arka arkaya dersler şeklinde. Toplam yaklaşık işte 120 derse girmişim. 1500 sayfa case study okumuşum. 2-3 tane aynı şekilde kitap. Tabii ki sürekli çok talepkar bir program. Mezuniyet statüsü verdikleri için çok dikkat ediyorlar. Dolayısıyla yoklama alınıyor. Yani bir nevi değil. Ben girerim ondan sonra da 3 ay sonra diplomayı alır çıkarım değil. Gerçekten Harvard Business School'un dekanı bu şartla okey ve uygunluk vermiş bu programa. Dolayısıyla da hani ben işlerimle eğilirim vesaire deme şansınız yok. Çok keyifliydi. İnanılmaz keyifliydi program. Hem özellikle profesörler çok değerli. Hepsi kendi alanında uzman. 360 derece bütün aslında liderlikle ilgili, managementla ilgili her türlü işte finanstır, insan kaynaklarıdır, stratejidir. Bütün her bir alanı kapsayan dört dörtlük bir program diyebilirim. Aynı zamanda tabii katılımcılar da çok değerliydi. Yaklaşık 90 tane yönetici lider dünyanın her yerinden katılmış. Tecrübeli. Tabii tecrübe çok önemli. Genelde yaş ortalaması birbirine yakın, özellikle onu tercih ediyorlar. Sonuçta bir seçim sürecinden geçiyorsunuz. Belirli bir yaşın olması, belirli bir tecrübenin olması aranıyor. Onunla ilgili bir başvuruda bir form dolduruyorsunuz. Kabul ondan sonra geliyor. Dolayısıyla da aslında bu doğru seçilip doğru hocalar tarafından eğitilen bir grup lider diyebiliriz. Çok keyifliydi açıkçası. Çok yoğundu. Yoğunluk sırasında bir yandan da tabii çalışırken yürütmek çok kolay değildi ama bitince iyi ki katılmışım dedim. Çok şey öğrendim. Bir nevi aslında bu yaştan sonra tekrar bir okul sıralarına dönmüş olduk. Gelecek sene bir haftalıkta bir programa çağıracaklar Boston'da. Onunla birlikte de yani mezuniyet statüsünü aldık. Bir sene sonra da bir işte kapanış gibi tüm ekibi tekrar bir toplayıp bir haftalık bir program hazırlanacak. Ona da inşallah katılacağım, bir aksilik olmazsa bahsinde.
Çok güzel. Şimdi bütün bilgiler dünyadaki en fazla bilgi enformasyonun olduğu yerden çıktın. Peki bu sıcak bilgilerle bu post-Covid'de yeni çalışma düzeni nasıl olacak? Nasıl yorumluyorsun?
Çok tabii ki benim işim gereği de çok fazla kafa yorduğumuz hem de araştırma yaptığımız bir alan. Yeni çalışma düzeni, future of work deniyor işte çalışmanın geleceği. Şimdi bunu söylediğimizde sanki her şey çok normaldi. Pandemiyle birlikte herkes çalışma düzenini değiştirmeye karar verdi gibi algılanabiliyor. Öyle değil, zaten bir değişim başlamıştı. Esnek çalışma düzeni, evden çalışma düzeni konuşuluyordu. Pandemi sadece bir kırılma yaşattı. Yani normalde eğri şöyle düz, lineer şeklinde giderken bir anda geometrik bir büyüme oldu. Genelde bu tür hani devrimlerde hep böyle gerçekleşiyor. Bir anda bir kırılma oluyor ve trend çok farklı bir eğriye bürünüyor. Benzer bir şeyi çalışma düzeninde de gördük. İşte geçen sene 16 Mart 2020'den itibaren bir anda şirketler mecbur kaldılar. Biz de aynı şekilde kariyerimiz olarak bütün düzenimizi bir gün içerisinde eve taşıdık. Biz başından beri araştırmalar yürütüyoruz. Curiosity diye bir araştırma şirketiyle. Ve şunu gördük. İlk başta bu aslında hani inkarla bir başlar. Hani bu tür bütün acılar içinde, duygular içinde bu söylenir. Sonra kabullenmeyle devam eder. Çok benzer bir süreci biz bu değişimde de gördük. İşte yaklaşık 10 kez farklı dönemlerde hem profesyonellerle, İK profesyonelleriyle hem de iş arayanlarla araştırmalar yaptık. Hem de çalışanlarla. Ve şunu gördük. İlk başta ya biz buna uyum sağlayamıyoruz. Çok zor. İşte evde hem ev işini götürmek hem de çalışmaya devam etmek hiç kolay değil deniyordu. Sonra alışma süreci başladı. Aslında verimliliğimiz arttı. Gayet memnunuz. demeler başladı. Sonra Eylül'de ikinci dalga başlayınca tekrar memnuniyetsizlik, sağlıktan endişe etme özellikle çok arttı. Şimdi aslında şu geldiğimiz dönemde şunu söylemek mümkün. Verimlilik anlamında aslında şirketler belirli bir verimliliği yakaladılar uzaktan çalışılmasına rağmen. Dolayısıyla alışma süreci geçildi. Geri dönüş nasıl olacak? Aslında bir geri dönüş kavramı doğru değil belki. Bu şekilde ifade etmemek lazım. Geri dönüşten ziyade bir adaptasyon süreci olacak. Bu adaptasyonda da en çok duyacağımız kelime hibrit çalışma modeli. Yani şirketler orta bir yol bulmak zorunda hissediyorlar kendilerini şu anda. Çünkü bir çalışanlara yine sorduğumuzda hani ekseriyet ben esnek çalışmanın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum diyor. Artık bu bir rekabet avantajı haline geldi. Çalışanlar özellikle nitelikli çalışanlar şirketlere başvurmadan önce sizde esnek çalışma var mı? Evden çalışabilecek miyim diye soruyorlar. Yani maaştan da önce bu süreci devam ettirmeyi düşünüyor musunuz sorusu soruluyor. Dolayısıyla da bu şirketleri bir tercihe zorluyor. Şirketlerin ya ben hayır herkesi ofisimde istiyorum o geçti. Yani onu söyleyebilirim. Şu istisna var tabii ki parantez içerisinde. Üretim yapan şirketler yani fabrikada siz bir otomotiv üretiyorsanız tabii ki uzaktan üretim yapma şansınız yok. Onu dışında bırakıyorum ama işte beyaz yaka, merkezde çalışan, bizim gibi internet platformları gibi gibi aslında işin bayağı bir büyük kısmı yani üretim yapan, yerinde üretim yapanları hariç tuttuğumuzda geri kalan herkes de evden çalışma, esnek çalışma süreci bir tercih sebebi. Şirketlerin de bunları duyuyoruz. İşte şimdiden açıklayanlar da var. İşte 3 gün ofise geleceğiz, 2 gün evden çalışılacak ya da benzer şekilde. Bu uygulamanın artacağını düşünüyorum. Tamamen esnek olanlar da olacak. O daha çok hani üretim yapmayan, yerinde üretim yapmayan şirketlerde bunu tercih etmek daha kolay. Sürekliliği bu şekilde deklare etmek. Yeni dönemin bu şekilde gerçekleşeceğini söylemek mümkün. Hibrit çalışma modelini çok sık duyacağız. Pandemi öncesi PÖ dönemine çok dönülmeyecek diye öngörebilirim.
Senin liderliğini yaptığın kariyer.net'te bu yeni döneme adapte olmak için ne tür yenilikler, değişiklikler var?
Biz tabii ki başından beri yani bizim avantajımız şu oldu. Zaten internet platformuyuz. Dolayısıyla bizde yerinde üretim yok. Biz hemen bir gün sonra pandemi başladı, evden çalışma kararı aldık. Hemen bir gün sonra evden sistem kurabildik ve çalışma devam etti. Tabii ki endişeliydik ilk etapta verimlilik sağlanır mı diye. Ama geldiğimiz dönemde aslında hani çok iyi bir ekibe sahip olduğumuzu da gördük. Ekip arkadaşlarım çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Biz önceliği dijital çözümlere tabii ki veriyoruz. Bu dönemde de biz Türkiye'nin en büyük online istihdam platformuyuz. 25 milyon üzerinde CV'yi barındırıyoruz. Her ay 10 milyon iş başvurusu gerçekleşiyor Kariyer.net üzerinden. Çok ciddi rakamlar ve tamamen dijital. Bu dönemde başka hangi alanlarda bir çözüm ortaya olabiliriz? Buna kafa yorduk. Örneğin işte artık şirketler üniversitelere eskiden giderlerdi, salonlarda toplantı yaparlardı ama şu anda bunu yapmak mümkün değil. Dolayısıyla da biz bu tür dijital kampüs aktivitelerine öncelik verdik. Campus Connect adını verdiğimiz işte öğrencileri şirketlerle dijital bir köprüyle buluşturmak. Aynı zamanda belirli bir dönem aslında bizim video mülakat uygulamamızı ücretsiz olarak kullandırdık. Biraz da sosyal sorumluluk kapsamında malum en çok sekteye uğrayan bu istihdam sürecinde mülakatlar oldu. Ofise çağıramıyorsunuz ama görmeniz lazım adayı. Dolayısıyla bu ücretsiz olarak biz video mülakat platformumuz olan HR Venue'yu sunmaya başladık. Bunun haricinde de bizim en çok dikkat ettiğimiz Koray, açıkçası teknolojiyle bu uygunluğu sağlamak. Yani iş arayanla işin uygunluğunu sağlamak. Bunu yaparken de işte farklı teknolojilerden faydalanıyoruz. Yerinde Ar-Ge yapabilme şansına sahibiz. Bakanlıktan onaylı bir yerinde Ar-Ge merkeziyiz. Türkiye'de çok az internet platformu yerinde Ar-Ge yapıyor. Ar-Ge mühendislerimizle işte makine öğrenmesi, yapay zeka gibi farklı teknolojilerle bu milyonlarca adayı en doğru işlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü uygun olmayan işe başvurmanız size memnuniyet getirmiyor. İlk başta giriyorsunuz bir iş ama bir ay sonra işveren memnun kalmıyor ya da siz memnun kalmıyorsunuz. Dolayısıyla özgeçmişe bakarak size en uygun işi tayin etmek ve size onu önermek çok önemli bir yetkinlik ve biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve bunun haricinde de İK çözüm ortağı olarak faaliyet gösteriyoruz bu süreçte. Sadece bir ilan sitesi değil aynı zamanda yerleştirme de yapıyoruz. Danışmanlık hizmeti de veriyoruz. İşte değerlendirme testleri de bizim üzerimizden yapılıyor. Amacımız bizim şirkette baş köşede şu yazıyor. İşimiz gücümüz iş bulmak. Bizim vizyonumuz bu. Dolayısıyla da bu kapsama giren her alanda en önemli adres olmak istiyoruz. İşverenler için de, iş arayanlar için de bu vizyon çerçevesinde devam ediyoruz faaliyetlere.
Çok güzel bu. Birçok yeniliği de kazandırmışsın platformuna. Evet. Peki şimdi benim de içinde bulunduğum bir durum var ve bu işte uzaktan çalışma döneminde şirketleri hani nasıl yönetebiliyoruz? Burada bir challenge da var. Ve o konuda evet. Senin değerli görüşlerini de istiyorum. Hepimiz büyük ekipler tabii. yönetiyoruz. Dinleyenler de bu işi nasıl başarıyla yaptığını dinlemek ister.
Yani tabii ki biz de öğreniyoruz. Yani bu işte olduk deme şansı yok. Ben hep şu örneği veriyorum. Özellikle bu yeni dönemde uzaktan çalışma dönemi tüm dünya için bir senelik bir tecrübe. Yerinde çalışma ise 1000 yıllık bir tecrübe. Şimdi 1000 yıllık bir tecrübeyi 1 yıllık bir tecrübeyle karşılaştırıp uzaktan çalışma daha iyidir ya da daha kötüdür deme şansımız yok. Yani istatistiki olarak aynı kefede iki dönemi karşılaştırmıyoruz. Yerinde çalışmayla ilgili çok şey söylendi, öğrenildi, ezberlendi, nasıl iyi yapılır. Bütün liderlik teorileri yerinde çalışma üzerine. Mesela işte işletmede şu söylenir, işte yürüyerek liderlik, işte management by wandering around, yani ofiste yürüyeceksiniz insanlara. Şimdi böyle bir kavram kalmadı. Hani işletmenin en önemli sac ayaklarından birisini artık üzerine çarpı attınız. Şimdi yerine bir şey koymak, ikame etmek gerekiyor. Dolayısıyla bunu da ama bir sene içerisinde hani ya yapamadık, şöyle şu konular olmuyor demek de mümkün değil. Şu önemli, şu dönemde yani en büyük challenge bence yeni çalışanların adaptasyonu. Yani mevcut çalışanlar adapte oluyor bir şekilde ama yeni çalışanların adaptasyonu çok kritik. Çünkü eskiden benim de hani senin de içinde bulunduğumuz şey, jenerasyon için ne yapardın? İşe girdin, giyerdin takım elbiseni, giderdin, çalışma arkadaşlarına merhaba derdin, ilk günden temas ederdin, öğlen seni bir yemeğe götürürlerdi, kahve içerdin. Şöyle bir iki hafta sonra, bir de Türk kültüründe bu yakınlık çok önemli, adapte olurdun fark etmeden, yavaş yavaş işte o ortamın parçası olurdun. Şu anda bunu sanal yapmaya çalışıyor şirketler ve bu hiç kolay değil. Yani ben hep insan kaynakları profesyonellerine de, kendi şirketimizde de bunu altını çiziyorum. Yani en çok kafa yormamız gereken yeni aramıza katılan arkadaşları nasıl adapte edeceğiz? Bunun için ne tür araçlar kullanacağız? Çünkü beni de mesela kendi şirketimdeki yeni arkadaşlar sadece senin gibi bu ekran kadar. Yani şuramı görüyorlar düşünürsen. Yani ya bu adam uzun mu kısa mı, nasıldır, toplantıdaki gibi mi sürekli? Yani senin toplantıdaki gösterdiğin yüzün normal hayatının belki 1/10, belki 1/100. Seni bir bütün olarak tanıyabilmesi için seni koridorda görecek, işte kahve içerken, yemek yerken, onunla sohbet ederken. Hep şu söylenir, toplantı koridor dışında yapılır. Aslında koridorda yapılır, toplantı odasının dışındadır. Toplantının içerisinde çok formal bir hava vardır ama dışında asıl bütün hikaye döner. Şimdi o dışı kesip bütün hikayeyi sanki böyle biri bizi gözetliyor gibi küçük bir odada yapıyoruz. Yani bir toplantı ile şirketi yönetmeye çalışıyoruz. Bu halbuki şirket yönetiminin çok ufak bir kısmı. Yani toplantıyla bir şirket yönetilmez. Toplantıyla da bir yeni çalışan şirkete adapte edilmez. Dolayısıyla da en çok challenge olarak söyleyebileceğim, yeni çalışanlar nasıl adapte olacak, nasıl eski çalışma arkadaşları onları içine alacak, nasıl kendileri neler yapmalı? Bununla ilgili daha fazla teori ve pratiğe ihtiyaç var. Hani burada tek bir doğru olmayacak. Herkes, her şirket kendi kültürüne uyan bir şeyi bulacak, çözümü bulacaktır diye düşünüyorum. Ama önemli olan öncelik önemli sırasında bunun üst sıralara yerleşmesi. Belli bir turnover var her şirket için. Dolayısıyla bu turnover içerisinde de yeni gelenleri hızlı bir şekilde düzene uydurmak çok kritik, önemli.
Evet evet, bizler şanslı dönemlerdeydik demek ki. Yani hem kesinlikle beraber çok çalışıp, beraber çok eğlenip birçok seyahati, projeyi beraber gerçekleştirdiğimiz için o anlamda yeni şu anda bu sisteme adapte olan arkadaşların gerçekten çok efor sarf etmesi lazım. Liderler doğru. olarak bizlere de onlara o platformu sağlamamız gerekiyor. Peki o zaman bu dönemde ne yapmalı liderler? Söyle Fatih.
Burada Koray, açıkçası tek bir doğru yine yok ama şu kavram çok önemli. Şimdi eskiden ev ve iş dengesi vardı. Hani yani iş ve hayat dengesi dediğimiz husus. Şimdi bu ev ve iş entegrasyonu diye bir kavram kullanılıyor. Yani artık bunlar bir işe gelirim, işte çalışırım, eve giderim bir başka dünya değil. Birbirinin iç içe geçmiş. Dolayısıyla entegrasyon dediğimizde de işte sen de babasın, ben de aynı şekilde. Özellikle ebeveynler için entegre olmuş bir yaşamın getirdiği hoşluklar da var, zorluklar da var. Hoşluklar daha fazla çocuğunu görüyorsun, eşini görüyorsun vesaire. Zorluklar da, ben hep şey diyorum, hani bir iş veren veyahut da bir yönetici şapkan var, bir anda işte baba bilgisayara giremiyorum diyor, sen IT şapkanı takıp orada bir dakika şifreye ben yardımcı olayım diyorsun. Dolayısıyla daha fazla şapkayı gün içinde takmak gerekiyor. Liderlerin de bunu bilincinde olması lazım. Yani liderler şu dönemde daha otantik şansları diyeyim. Hani bu otantik leadership dediğimiz konu hayatımızın parçası geldi. Otantiklik nedir? İşte hani dışarıda içeride hep aynı yüze sahip olma, doğal olma. Şimdi zaten evden çalıştığın sürede bir anda çocuğun gelebiliyor. Senin işte baba yönünü de görüyorlar. Başka rollerde de olabildiğini görüyor çalışanlar. Bu aslında yönetici çalışan ilişkisine bir daha yumuşama katıyor. İyi bir şey. Diğer taraftan da hani liderlerin de özellikle şunu çok duyuyoruz araştırmalarda. İşte yemek saatim kalmadı. Eskiye göre daha çok çalışıyorum. Sürekli toplantı konuluyor. Eskiden en azından bir kahveye çıkıyordum. Ara veriyordum. Şu anda hani arka arkaya toplantılar ve bunu anlatamıyorum. Bu önemli, haklı bir eleştiri. Dolayısıyla yeni dönemde dikkat edilmesi gereken, hala bir öğle arasına ihtiyaç var, hala bir molaya ihtiyaç var. Dolayısıyla da böyle her şeyi üst üste yığmak değil liderlik. Uzaktan liderlik kavramı çok önemli bu dönemde. Yine biraz önce söylediğim gibi çalışanlara yakın olma, sadece sizi toplantıdan ibaret görülmemenizi sağlama, bu işte dokunmayı bir şekilde online de olsa sürdürebilme önemli olacak. Ben de tabii ki bunu yapmaya çalışıyorum. Tavsiye olarak da bunu söyleyebilirim. Özellikle bu toplantıyla temas etme haricinde de çalışanlarla temas edebilmek çok önemli.
Ve o zaman ben de şöyle söyleyeyim, ben de dostumu çok özledim ve en kısa sürede böyle beraber oturabileceğimiz, gözlerimize bakabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz, kendimizi içebileceğimiz bir platform da yaratacağız. Daha böyle hani arzu ettiğimiz, yan yana olduğumuz bir ortam olacak. Fatih, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Benim için de.
Kendine çok çok iyi bak. Bütün kariyer.net çalışanlarına da çok sevgiler. Hoşça kal. Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler. Davet ettiğin için teşekkür ederim.
Podcast dinle.